Ayrım 14. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Sayfa 177. Bölüm 7. İyileşmenin kaynağı. İyileşmenin kaynağı nedir? Buraya kadar anlattıklarımdan anlaşılan bir şey var. Geçmiş içimizde canlı duruyor. Aslında onlar geçmiş değil. Şu anı etkiliyorsa geçmiş değil, şimdidir. Bilinçaltının saati bilincin saatiyle pek uyuşmuyor. Yaşamımızda da buna benzer olayları yaşarız ya da şahit oluruz. Ani bir trafik kazası, arabalar çarpışır, fazla hasar yoktur ya da ağır bir yaralanma olmamıştır. Ama kazayı yaşayanların çoğu kaza bitmiş olmasına rağmen hala kaza anını yaşarlar. Bazı kişiler hala titrer, kendine gelemez. Hatta filmler gibi bir iki tokat atıp tamam bitti artık demeden kendine gelemez. İşte bilinçaltına tokat atmıyoruz ama bir şekilde bittiğini anlatmamız gerekiyor. Peki anlatmak yetiyor mu? Bilinçaltının sorunun bittiğini öğrenmesi iyileşme için yeterli mi? Hayır, bu daha başlangıç. Esas iyilik halini oluşturmak başka bir çaba. Eski medeniyetlerden kalmış topraktan yapılmış bir bardağa rast geldiniz mi? Eski medeniyetlerin yaşamış olduğu topraklarda gezerken ayağınız bir cisme takılıyor. Bakıyorsunuz toprağa gömülmüş, topraktan yapılmış bir çanak. Toprağı kazıp çanağı çıkarıyorsunuz, içi çamur dolu. Çamuru şöyle bir boşaltıyorsunuz, içine temiz su koyuyorsunuz. Suya ne olur? Çamurlu su. Suyu boşaltıyorsunuz, çanağın dibindeki çamuru iyice kazıyorsunuz. Tekrar su, yine bulanık. Dibindeki aşınmayı kazıyorsunuz, su koyuyorsunuz, yine bulanık. Ne yapacağız? O bozuk yüzeyi parlatmamız gerekir. Vernikle boşlukları kapatırız, boyarız, cilalarız. Bardak artık temiz suyun temizliğini koruyacak şekle gelmiştir. İşte iyileşme amacı regresyon çalışmaları da benzer bir temizleme yapıyor. Olumsuzlukla kötü ve bozuk düşünce ve inançlarla dolu bir ruha temiz düşünceler boşaltmaya çalışın. Ne alacaksınız? Çamur, zihinsel bir çamur bulamacı. Nedene doğru regresyon yaptığımızda orada derinlikte sıkışmış olumsuzluğu yakalarız. Buradaki olumsuzluğu salmak, çanağın dibindeki çamuru kazımaktır. O olumsuzluk o kadar uzun süre orada yerleşmiştir ki büyük olasılıkla zihinde ve kalpte aşınmalar yapmıştır. Bu aşınmaları temizleyeceğiz. Tamam da temizlik malzememiz nedir? Sadece duyguları boşaltmak ya da telkinleri değiştirmek yeterli mi? Temizlik malzememiz sevgi ve aftır. Hayır, en güçlü iyileştirici gücümüz evrensel iyilik araçlarıdır. Sevgi ve af. Ancak sevgi ve afla temizlenmiş o zihin ve kalbe sağlıklı olumlu düşünceleri yerleştirebiliriz. Sağlıklı ve temiz kalmasını sağlayabiliriz. Geçmişiniz içinizde canlı. Bunu yaşamadıysanız bu cümlenin ne demek istediğini anlayamazsınız. Evdeki koltuğunuza oturup geçmişi hatırlarsanız sadece bazı şeyleri hatırlarsınız ama hipnozla geçmişe gittiğinizde onları tekrar yaşarsınız. Artık oradasınızdır. Sesler, kokular, duygular hepsi oradadır. Sanki olay yeniden oynanıyordur. Olay her neyse, ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olsa da mutlak olan şudur. Mükemmel bir olay değildir. Yani kusursuz bir olay değildir. Kusursuz bir iyilik hali değildir. Ve kusursuz iyilik yoksa iyiliğin eksik olduğu yerlerde mutsuzluk vardır. Peki bir olay her yönüyle kusursuz kötülüklerle dolu olabilir mi? Kusursuz kötü olay yoktur. Bu ne demektir? Eğer bir şeyin içinde iyiliği aramaya başlarsanız onu bulursunuz. Eğer aradığınız kötülükse onu da bulursunuz. Yani bir hastamı bir olaya gerilettiğim zaman bilirim ki kusursuz bir kötülük mümkün değil. Bir terapist olarak bunu bilmek ne kadar rahatlatıcı. Bütün yapacağım aslında iyiyi aramak ve bu iyiliği hastaya fark ettirmek. Çünkü iyiyi yaratmayacağım. Zaten öyle bir gücüm olabilir mi? Ama orada olayda gizli kalmış iyiliği bulup çıkaracağım. Hastadan böyle üstün bir görev beklemem. O anda yeniden yaşamakta olduğu ve hoş olmayan bir duygu şeklinde kaydettiği olayın etkisi altına girmiştir. İçinde acı çekerek yaşayan çocukluğuyla buluşmuştur. O olaydaki çamurları akıtmadan iyiliği göremez. Önce çamurları akmalı. Çocuk nasıl hissetmesi gerekiyorsa öyle hissetmeli. Acıtan olumsuz duyguları salıp göndermeli. Mutsuzluğunu, kızgınlığını akıtmalı. Göndersin ki olaylara daha sakin ve yeni bir açıdan baksın. İşte burada çocuğu sevgiyle doyurma zamanı gelir. Bunu çocuğu yeniden bilgilendirerek, yeni bir anlayış sağlayarak hiç kimsenin sevgisini bulamazsa kendisinin ve Tanrı'nın sevgisini bulmasını sağlarım. O halde bunu zihnin eleştirmeden, yargılamadan, yani henüz olumsuzlukla tanışmadığı bir durumunda yapmalıyım. Bu an ilk olayın öncesidir. Saf zihnin olduğu yerdir. Oraya aldığımız çocuğa her türlü olumlu bilgiyi verebiliriz. Yani yeni bir bilinç oluşturabiliriz. Çocuğun kendi değerinin olduğu yaşamında başına gelecek her olayın onun gelişmesine ve hayatı öğrenmesine yenik olduğu telkinlerini veririm. Şimdi bir hastamızı regresyona alalım ve bakalım neler oluyor. Sürekli yaşamında eleştiri oklarını üzerine toplamış annesi tarafından, ailesi tarafından suçlanmış, aile içinde her sorunda parmaklar onu göstermiş. Hipnozda geriye doğru giderken annesinin saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldığı değişik olaylar yaşıyor. Sonunda ilk olay olabilecek bir olaya geliyor. Beşikte küçük bir kız bebeği ölümüne korkuyor. İlk izlenim içeride mi dışarıda mısın? İçeride. Yalnız mısın? Kimse var mı? Birisi var orada. Büyük birisi. Karanlık. Ben ağlıyorum. Hasta da bu arada ağlamaya başlar. Tamam, ağla. Gözyaşlarının dışarı akmasına izin ver. Ağladıkça çok daha iyi hissedeceksin. Ağlamasının bitmesini bekliyorum. Tamam. Sonra ne oluyor? Kavga ediyorlar. Annem bağırıyor. Ona bağırıyor. Beni onunla birlikte bu odanın köşesinde görüyor ve çılgına dönüyor. Beni ağlatıyor. Çok kızgın. Ne hissediyorsun? Korkuyorum. Bildik bir duygu mu? İlk kez mi bu duyguyla karşılaşıyorsun? Daha önce bildiğin bir duyguya benziyor mu? Korkutucu ama bunu sevmedim. Yeni bir şey. Sanki ilk olaya benziyor ama yine de emin olmak istiyorum. Tamam, şimdi ben 3 dediğimde bu olayın başlamadan önceki ana gideceksin. 1, 2, 3. Ne oluyor, anlat bana. Şimdi nasıl? İyi, çok iyi. 5'imdeyim. Kendimi iyi hissediyorum. İyi hissetmek iyi bir şey mi? Bu soru saçma gibi görünse de bilinçaltı ne demek istediğimi anlıyor. Küçük kız 45 yaşındaki bir bayanın küçüklüğünden bahsediyorum. Sadece başını sallamaya başlıyor çünkü annesi etrafta olabilir. Söylediklerini annesinin duymasını istemiyor. Peki şimdi erişkin ol, erişkin. Sen de şimdi onun yanına git, gözlerine bak. Ne hissediyor? İyi, gayet iyi. Tamam. Al o bebeği, kolların arasına, kalbinin üzerine koy. Ben konuştukça kalbin onun kalbiyle birleşmeye başlayacak. Çok iyi. Şimdi ona sevgini gönder. Ona onunla ilgili hissettiğin duyguları söyle. Seni seviyorum. Bebeğin gözlerine bak ve söyle, ne görüyorsun? İyi, hala gayet iyi. Daha önce de bu teknikten bahsettim ama bilinçli akıla bu anlattıklarım anlamsız gelir. Ama unutmayın, hipnoz ortamındayız. Bilinçaltı bir kez güven ilişkisini yakalarsanız, söylenen her isteği eleştirmeden yerine getirir. Bilinçaltının düşündüğümüzün çok üstünde gücü vardır. Ancak burada ilk olayda olduğumuz biraz şüpheli gibi, çocuğun tepkilerinde değişen bir şey yok. Hala annesinden korkuyor olabilir. Sevgiyi kabul edecek bir zihinsel durumda değil. Tepkisizliğine olumlu açıdan bakamayız. Büyük olasılıkla annesinden zaten hep eleştiri aldı. Ne zamanlar? Keyifliyken, mutluyken annesi tarafından eleştirildi. Mutluluğunu göstermekten korkar bir hale geldi. Ben ona iyi hissetmek iyi bir durum mu diye sorduğumda sesi yanıt vermedi. Sadece başını sallamakla yetindi. Annesinden çekiniyorsa hala bu olayın öncesi var demektir. Eğer terapiyi burada kesersem bir süre sonra hastadan olumsuzlukların devam ettiği haberini alabilirim. O halde tekrar yeni bir duyguyla regresyona devam. Önceki duyguyla buraya kadar geldik zaten. İçinde sevgisizliği reddeden duyguya, soğukluk hissine, sevgiye karşı ilgisizliğe regresyon yaparak. Daha önceki benzer bir olaya gidip aynı adımları tekrarlarız. Ne zamana kadar? Çocuk kendini emniyette ve güvende hissedene ve verilen sevgi duygularını büyük bir sevinçle kabul edene kadar. Sonra bu yeni anlayışta tüm olayları yeniden içinde sevgi hissederek, affederek yaşar. Bu geriletmeyi yaptığım zaman kendini karanlık ve ılık bir yerde buldu. Annesi babasına bağırıyordu. Babasına onu hamile bıraktığı için kızıyordu. Karnındaki kızdan nefret ediyordu. Hasta gözyaşları içindeydi. Uzun uğraşlardan sonra sahneyi tekrar ve tekrar yaşayarak tüm negatifleri boşaltmasını sağladım. Artık erişkinin sevgisini rahatlıkla kabul ediyordu. Bu temizlik yapıldıktan sonra diğer olaylara dönüp o olayları bu yeni anlayışla yaşaması çok daha kolaydı. Affetmesi çok daha kolaydı. Olayları yeni bir bakışla değerlendirmesi, olayların içindeki iyiyi bulması çok daha kolaydı. Seans bittikten sonra yaşama çok farklı bakıyordu ve bu sadece 2 saatlik bir çalışmanın sonunda başarılmıştı. Tekrarlıyorum, bu kitapta tıbbın kronik hastalık kabul ettiği sorunları ön plana alarak tartışıyorum. Bu tip hastalıklarda ilk başlatan olayı çok ama çok gerilerde yakalamamamız doğal ve beklenen bir şeydir. Yoksa 3-4 yaşına kadar sevgiyi tanımış, istenmiş ama sonradan olumsuz olaylarla karşılaşmış bir kişide kronik hastalıkların ortaya çıkmasını çok fazla beklemeyelim. Bu kişilerde yalnızlık korkusu, gelecek kaygısı, insanlardan kaçma gibi sosyal yönleri ağırlıklı sorunlar ön plandadır. Bu tip sorunları basit regresyonlarla hatta EFT, NLP, bilişsel tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırabilirsiniz. Ama kronik hastalığı hem de tıbbi açıdan iyileştirilemez damgası almış bir hastalığı konuşuyorsak, bebeklikte karşımıza çıkan olayların bile güçlendirici olaylar olma olasılığı yüksektir. Affetmenin iyileştirici gücü. Bedende tüm olumsuz duygular algıların sonucunda yerleşir. Algılar doğru, yanlış, gerçek, hayali olabilir, fark etmez. Olumsuz duygu terimi aslında bunun karşıtı olarak olumlu duyguyu çağrıştırıyor. Ama olumlu duyguya diye bir şey var mı gerçekte? Bu soruyu neden soruyorum? Eğer olumsuz duygularımız olmasaydı, olumlu duyguları fark eder miydik? Fark edemezdik büyük olasılıkla. Çünkü o hal, yani olumlu duygu dediğimiz hal bize zaten peşinden verilmiş bir durumdur. Tabiatın, evrenin bir ihsanıdır. Sevgi, yardım, dürüstlük, huzur bunlar evrenin kurallarıyla dengeli, hallerimizi açıklayan zihinsel durumlarımızdır. Bize sonradan gelen, yerleşen duygular değildir. Bu nedenle duygu dediğim zaman olumsuz duyguları kastediyorum. Bunlar sonradan edinilen, doğuştan gelmeyen enerji dalgalarıdır. Yerleşik olumsuz duygular dememin nedeni bu. Bir anlık korku ama gerçekle uyumlu korku bir tepkidir. Kızgınlık bir tepkidir. Ya da korunma refleksimizin bir parçası. Sorun bitince bu tepki bedenimizden yok olur, birikmez. Bir anlık korku ama gerçekle uyumlu korku bir tepkidir. Kızgınlık bir tepkidir. Ya da korunma refleksimizin bir parçası. Sorun bitince bu tepki bedenimizden yok olur, birikmez. Ama sorun çözülmezse süreklilik kazanır. Süreklilik kazanmış tepkiye olumsuz duygu diyorum. Şimdi bu şekilde boşalamamış ve içeride tutularak tepkiden duyguya dönmüş bir olay tekrar ettiğinde ne olur? Aynı tepkinin doğması gerekir. O tepkiyle içeride birikmiş duygu aynı frekanstadır ve tepki o duyguyu titreştirir. Bu titreşme reaksiyon zincirini çalıştırır. Zamanda hak ettiği düzeyde kendini ifade edemeyen duygular bu titreşme sonucu çok güçlü bir tepkime oluşturur. Olayın etkisiyle son derece orantısız şiddette bir tepki ortaya çıkar. Çıkar da ne olur? Duygu boşalır mı? Hayır. Hala sıkıştığı yerde durur. Üstelik enerjisi artar. Aynı hacimde daha yüksek enerji içerideki basıncı artırır. Artan basınç mutlaka bir yerlerden patlama etkisi yapacaktır. Patlama riski en yüksek duygu kızgınlıktır. Kızgınlık yapılan bir haksızlığa verdiğimiz bir tepkidir. Bir baba bağırdığı zaman çocuk korkar. Korkunca kaçması lazım, kaçamazsa gücünü artırması gerekir. Bunun için kızar ama durum kızgınlığını ifade edemeyecek bir durumsa kızgınlığını içeri gömer. Bağırılmayı hak etmedim, tepki vermem gerekir, veremiyorum, durum haksızlık. Kızgınlık birikir. Kızgınlığa neden olan olaylar regresyonda canlanır. Olay canlandıktan sonra kızgınlık duygusunun şiddeti azaltılır ya da ortadan kaldırılır. Regresyonda önce kişi kendisini rahatsız eden duygunun kızgınlık olduğunu fark etmeyebilir ya da zaten bir hastalık belirtisinin nedenini aydınlatmak için regresyon yapıyorsak ancak olay canlandıktan sonra duygunun kızgınlık olduğu anlaşılır. Ne hissediyorsun? Kızgınım, öfkeliyim, kırgınım. Bazı hipnoterapistler kızgınlığa neden olan olaylar ve kişiler o kişinin yaşamında gerçekliğini sürdürüyorsa kızgınlığın sürmesi gerektiği görüşündedir. Haklı kızgınlık hala haksız davranışa uğruyorsa yerinde kalması gereken bir kızgınlıktır. Ama geçmişte olmuş bitmiş bir olaya duyulan kızgınlığı yok etmek gerekir. Yani yapılmış olayın şiddeti değil sürmekte olup olmadığı önemlidir. Haklı ama bitmiş bir olaya duyulan kızgınlık için bu kızgınlığa neden olan kişinin affedilmesi sağlanır. Ben bu görüşe pek sıcak bakmıyorum. Kızgınlık tepkisini zaten hiçbir hastada yok etmiyoruz. Yok edilen birikmiş kızgınlık, kızgınlık kişinin kendini korumasına yardım eden bir tepki. Eğer kişi yaşamında kendine tehlike çıkaracak işleri biliyorsa rahatlıkla bilinçli olarak kendini koruyabilir. O nedenle birikmiş tüm duyguların boşaltılması bedenin sağlıklı işlemesi için gereklidir. İyileşme için af kaçınılmazdır. Affetmezse iyileşemez. Affetmezse tedavi eksik kalır. Affetmenin öteki kutbu yargılamadır. Affetme iyileştirilir, yargılama yaşlandırır ve öldürür. Geçmişte birileri bize haksız davranışta bulundu. Bu kişiler annemiz ya da babamız olabilir. Sonuçta her ne yaptılarsa, hangi amaçla yaptılarsa kızdık. Hor görüldüğümüzü, aşağılandığımızı düşündük ve karşılığını veremedik. Hak ettikleri cezayı kesemedik. Kızgınlığın ateşi yanmaya başladı. Regresyonda gittik, bu duyguyu ortaya çıkardık. Burayı çok iyi anlayalım. Eğer bu sorun bitmiş olsaydı bilinçaltı gidip o olayı bulmazdı. Bulduktan sonra hala kızgının çocuğun ağzından hastaya söyletmezdi. Bu olay geçmişte olmuş, geçmiş bitmiş. Ben o kişiyle gayet iyiyim, seviyorum, sorunum yok. Bilincin sorunu olmayabilir ama bilinçaltının var. O halde bir şekilde kızgınlığı ortadan kaldıracağız. Erişkin çocuğun duyduğu kızgınlığın bir yanlış algılama olduğunu düşünüyorsa, aslında o kişinin kötü bir amacı olmadığı değerlendirmesini yaptıysa, o zaman bu değerlendirmesini çocuğa aktaracak ve onun bu yanlış algılamasını ortadan kaldıracak. Ama öncesinde çocuk yine de kızgınlığını ortaya koymak istiyorsa, bırakalım bağırsın, bırakalım ne söylemek istiyorsa söylesin. İstiyorsa vursun ama istemiyorsa gerek yok çünkü zaten bir yanlış algılama var. Ama erişkin çocuğa hak veriyorsa af kaçınılmaz. Olgu, asla affetmem. 45 yaşlarında emekli bayan hasta, diz ağrısı, astım krizi, sürekli baş ağrıları ve kontrol edilemeyen öfke şiddetleriyle bana başvurdu. Sorunlar için sürekli tıbbi tedavi görüyor, değişik ilaçlar kullanıyordu. İlk görüşmemizde sorunlarını ortaya çıkaracak fazla bir bilgi vermedi. İlk seanstan sonra tekrar görüşme gereği duydum çünkü ortaya çıkan olaylar beni tatmin etmemişti. Tüm belirtileri aşırı sıkışmış bir kızgınlığı işaret ediyordu. Tekrar görüştük. Çocukken abim çok eziyet etti bana ama artık onunla bir sorunum yok. Hatta bana ilaçlarım için maddi yardım ediyor. Abisi eziyet ne demek? 3 yıl boyunca hemen her gün işkence yapmış. Her sorunda sopa, hem de sopalarla yapılan ciddi dayaklar, aşağılamalar, arkadaşların önünde hakaretler. İkinci seanstan itibaren abisiyle olan olaylar aydınlanmaya başlandı. Birkaç seans sonra öfke duyduğu olayların birçoğu canlanmıştı. Hoş olaylar değildi. Bırakın canlandırmayı, hatırlanması bile son derece acı verici olaylardı. Sıra af seansına geldi, yine tıkandık. Hasta bu sefer de affetmek istemiyordu. Böyle bir seansı kurgulamıyordu bile. Çok uzun süren çalışmalardan sonra abisini affedebildi ve sorunların bir kısmından kurtuldu. Affetmek, aşağılanmayı kabul etmek ya da yapılanları doğru bulmak değildir. Kendimizi suçlu kabul etmek hiç değildir. O kişinin bu davranışı hastamızla olan bir sorunundan dolayı değil, kendi içinde söndüremediği bazı duygulardan dolayı yaptığını anlamaktır. Regresyon terapisiyle geçmişle ilgili algıların değişmesi sonucu hastanın artık hastalığı besleyecek olumsuz duygusu kalmayan hasta, geleceğe bakışı da değişir. Hasta gelecekle ilgili verilecek telkinleri daha güçlü kabul eder duruma gelir. Bir bölümünü yukarıdaki bölümde sunduğum olgunun devamında ortaya çıkan bilgiler şunu gösteriyor. Bir taraftan annesinin kendisini sevmediğini anlayan çocuk, diğer taraftan annesine kötü bir şey yaptığı için kendini suçlayan çocuk. Bir taraftan da bu nedenle babası suçlanan çocuk. Annesi babasına kızıyor, kendisini o çocuğa hamile bıraktığı için, yani suçluluğun bir kısmı da babasını zor durumda bırakmasıyla ilgili. Bir gün baba bebeğin odasına giriyor, bir an irkilen bebek ağlamaya başlıyor. Ama zamanda fark ediyor ve susuyor. Çünkü ağlaması babasını annesi karşısında zor durumda bırakacak. Yani bebeğin beyin programında annesinin bebeğinin varlığına dahi dayanamadığını belirten kodlamalar yapılmış durumda. İlerleyen yıllarda da annesinden hep eleştiri almış. Bir şeyler yanlış gidiyorsa suçlusu benim. Tek güvendiği babası. Hayatta sana nazik davranan babandı. Sen ise onu hep zor durumda bıraktın. Babası o çocukken ölüyor. Baba ölünce çocuğun zihni babasını zor durumda bıraktığı tüm anları tekrar oynatmaya başlıyor. Suçluluk duyguları gittikçe çoğalıyor ve çocuk kendini babasına verdiği bu zarardan dolayı, belki de onun ölümüne neden olduğundan dolayı, unutmayın sadece çocuğun bakış açısından yanlış algılamalarını konuşuyoruz, yavaş bir ölüme mahkum ediyor. Ama bilinçli düzeyde değil. Bu çalışmayı yapan bilinçaltı. Bunu kodlamalar şeklinde yapıyor. Kronik hastalıklara ait sendromlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bilinçli aklının bu yok edici algılamaları kabul edip sürdürmekten başka bir tercih şansı yok. Ne zamana kadar? Affedene kadar. Affederek size bu zararları vermiş kişinin etkilerinden kendinizi kurtarmış oluyorsunuz. Şimdi bu af seansı nasıl yapıldığına bir bakalım. Kız bebek beşikte yattığı bir ana gerilemiş durumda ama burada da sevgi hissedemedi. Oradan tekrar annesinin karnına geriledi ve annesinin bağırışları artık kulaklarında. Onu istemeyen bağırışları. Şimdi tekrar beşik sahnesine dönüyoruz. T terapist, H hasta. T yanında annen ve baban mı var? H evet. T annene bak ve gördüklerini bana anlat. H çıldırmış gibi çığlıklar atıyor ve babam yanında ayakta duruyor. T annenin gözlerine bak ve ne gördüğünü söyle. H öfke, ne kadar acımasız. Onun bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. T şimdi daha derin bak. Bugüne kadar bakmadığın kadar dikkatle gözlerine bak onun. Ne bulduğunu söyle. H uzun beklemeden sonra korkuyor. T tamam, gözlerine bakmaya devam et ve beni dinle. Söylediklerin bilinçaltına parça parça düşüp bir araya gelmesini sağla. Ben bitirdiğim zaman annenin de bitmiş halini göreceksin. Şimdi onun gözlerine odaklan. Son derece şefkatli ve yumuşak sesle konuşmaya başlar. Annenin gözlerinde yakaladığın o kızgınlığın ve korkunun seninle bir bağlantısı yok. Sorumlusu sen değilsin. Öyle düşünüyorsun ama değilsin. Söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Bu kızgınlık ve bu korku onun içine yıllarca önce yerleştirildi. Kendine bak, erişkin olarak bu kadar zamandır beğenmediğin halde, istemediğin halde içinde koşturan duygulardan kurtulabildin mi? He, hayır. T, şimdi bilinçaltından bu duyguların ilk başladığı ana gitmesini isteyelim. Bakalım nerede, ne bulacak. Belki de senin kendini hiçbir şekilde savunamayacağın zamanlara gideceksin. Bu negatif programlar senin içine sen kendini hiçbir şekilde bunlardan koruyamayacağın zamanlarda yerleştirildi. O halde senin hiç suçun olmayan bu olumsuzluklarından dolayı affedilmek istemez misin? He, evet. T, şimdi annenin gözlerine bak ve kızgının onun içine de o çok küçükken yerleştirilmiş olduğunu anla. Onun gözlerinde onu küçük bir kız olarak görene kadar bakmaya devam et. Korkan, zayıf, savunmasız bir kız çocuğu. Görebiliyor musun o küçük kızı? He, ağlamaya başlar, ağlayarak konuşur. Anne, üzgünüm, çok üzgünüm. Senin suçun değildi, senin suçun değildi. De, şimdi affetmenin ne olduğunu öğrendin. Onun yaptıklarının doğru olduğunu kabul etmek değil. Ama davrandığı şekilden başka türlü davranmasını sağlayacak bir seçiminin olmadığını anladın. İçinde işleyen o yanlış programdan kurtulamadığını anladın. He, sesinde büyük bir şefkatle ağlarken en iyisini yapmaya çalıştın anneciğim. De, devam et. Boşalttıkça daha iyi hissediyorsun. Artık onu affedebilir misin? He, evet. Anne, seni affediyorum. Seni tüm kalbimle affediyorum. Stephen Perkel'ın Answer Sensor isimli kitabından uyarlanmıştır. İşte zamanın durduğu an, bir anda yüzündeki tüm gerginlik kalkar, onun yerine bambaşka yumuşak bir ifade gelir. Gözyaşları boşalır, derin bir soluk verir. Sanki bu solukta öfkenin en derindeki kökleri uçup gider. Her şey bitti mi? Baba ile ilgili ne dersiniz? Sonuçta her ikisi de birbirini sevmiş. Bakalım bilinçaltının gerçeği nedir? Baba ile görüşmeye başladığında şaşkınlıkla fark eder ki babaya kızgın. Annesinin ona bu şekilde davranmasına göz yumduğu için kızgın. Babayı da affettiği zaman her şey çok daha iyi aydınlanır. Yaşamda neyi umarsanız öyle yaşarsınız. Yani ileride yaşamayı düşündüğünüz yaşamla yaşayacağınız yaşam arasında fazla bir fark olmasını beklemeyin. Gelecekle ilgili beklentilerimiz geçmişte yaşadığımız olaylardan beslenir. Her şey bitti mi? Hayır. Hala affedilmesi gereken önemli bir kişi var. Bu kişi kendisidir. Sevgi üç yönde akar. Severiz, seviliriz ve kendimizi severiz. Kendimize gösterdiğimiz sevgiden daha fazlasını ne alabiliriz ne de verebiliriz. Kişi içinde kendine karşı kim besliyorsa kendindeki iyilikleri göremez. Kendindeki iyilikleri göremeyince kendisine yöneltilen takdirleri otomatik olarak reddeder. Siz kendinizi ne kadar kötü görürseniz görün, bilin ki sizi Yaradan sizi affetti. Tüm yapacağınız onun affını kabul etmek. Evrenin sizinle bir sorunu yok. Sizin öğrenmelerinizden ve her an daha fazla seven bir insan haline dönmenizden mutlu ve memnun. O halde kendinizi affedin ve özgür bırakın. Ülkemiz insanı için af çok uzak bir kavram. Kültürümüz intikam kültürü. Bu nedenle ben affetmek iyileştiricidir dediğim zaman çoğu zihinde bu söz fazla ışık yakmıyor. Bunu biliyorum ama inanın diyorum, inanın en güçlü iyileştirici ilaç affetmek. Hem insanları hem de daha önemlisi kendimizi. Öfke insanın içini yiyen bir duygu. Bu bir benzetme değil. Gerçekten sözlük anlamıyla yiyen bir duygu. İçi afla temizlenmiş bir kişi bir insandan bir takdir aldığı zaman teşekkür ederim der ve işine devam eder. Ama kötü programı işleyen bir kişiden kötü bir söz duyarsa bunu şahsi olarak üzerine almaz. Bende ne sorun var ki bu kişi bana böyle hitap etti demez. Düşünce en fazla şudur, inşallah bu zavallı insan bir gün huzuru bulur. Ama içinde hala olumsuz bir program işleyen bir kişi takdir alırsa bunu kabul etmez ve kendi bu takdiri kabul etmeyi engelleyecek bir kusur bulur. Eğer kötü bir söze maruz kalmışsa bu zaten kendisi için düşündükleriyle uyuşan bir durumdur ve korktuğuyla bir kez daha yüzleşmiştir. Öfke nöbetleri için depresyona doğru yol almaya devam eder. Affetmek o halde şudur. Size söylenen bir sözün ya da davranışın sizle bir alakası yoktur. Siz gerçekten neyseniz yine osunuzdur. Aynı durumda sizin kendiniz ya da başkalarınız hakkında düşündükleriniz için de geçerlidir. Affettirme teknikleri. Hipnoterapide soruna yol açan duyguları takip ederken karşımıza kızgınlık duygusu çıkar. Ortaya çıkan bu kızgınlığın hemen orada o anda boşaltılması ideal olanıdır ve ben de bunu tercih ederim çünkü kişi o anda bu duyguyu yaşamaktadır zaten. Duyguyu boşaltırım, kontrol ederim, hala kızgınlık varsa yeni bir regresyon yaparım. Kızgınlık tam olarak boşalana kadar bu işleme devam ederim. Kızgınlık boşaldıkça zihin affa hazır hale gelir. Kızgınlık boşaldıkça af başlamış demektir. Tüm kızgınlık boşaldığında af da pratik olarak tamamlanmıştır. Çoğu zaman kızgınlık boşaldığı kişi otomatik olarak kendisini kızdıran kişilerin gerçek durumunu anlar hale gelir. Ama bazen belli kişiler için özel af seansları düzenlemek gerekir. 5-PATH hipnoterapi sistemi bu şekilde bir yapı kullanır. Bu yapının güzelliği şudur, kişi hipnoz olmasını bilmese de bir kişinin yardımını kullanarak doğrudan hipnoza ulaşmadan benim aşağıda çerçevesini vereceğim yapıyı kullanarak affetmek istediği kişileri affedebilir. Yardım edecek kişinin de hipnoz yapmasını bilmesine gerek yoktur. Güvendiğiniz herhangi bir kişi size yardım edebilir. Bu bölümü özellikle kitabıma koydum. Herkesin affetmesi gereken kişileri vardır. Kimse tamamen kızgınlıktan ya da öfkeden arınmış değildir. Ve benim gördüğüm kadarıyla duygular içinde hastalık yaratan en güçlü duygu kızgınlık. Asit gibi bir duygu, kezzap. Organları için için eriten bir kezzap. Bu nedenle bir terapiste gitmeden de herkes affedebilir. İyileşmek isteyen affetmelidir. Huzuru bulmak isteyen affetmelidir. 14. ayrımın sonu, sayfa 192.